Adı Aylin.
Ayrım 6.
Sayfa 44. Gençlik yılları. Nilüfer evli bir genç kadın olarak Londra'nın keyfini çıkarırken Aylin de Amerikan Kız Koleji'nde derslere fazla kafa yormayan ama sınıflarını hep pekiyle geçen haşarı haşarı bir öğrenciydi. Sınıfında hocaları çileden çıkarmak için yaratılmış, kendisi gibi başka küçük şeytanlar da vardı. Sevgi Koç, Aylin Koçu Bey, Ayşe Manioğlu, Sevin Erel, Buket Diriker, Mersa Gür'ün bir ekip gibiydiler. Kolejde öğrenci olmanın tadını gündüzcülerden çok yatılılar çıkarırdı. Dersler bitene kadar Amerikan Kız Koleji'nin İngilizce eğitim yapmasının ve ezberciliğe izin vermemesinin dışında başka okullardan farkı yoktu. Ama saat 3.30 olup dersler sona erdi miydi, yatılı öğrenciler için tadını doyulmaz bir akşam başlardı. Arnavutköy tepelerinde. Öncelikle havanın güzel olduğu mevsimlerde platoya gidilirdi. Plato adı verilen yer, boğazın kuş bakışı görüntüsüne hakim 4-5 dönümlük küçük bir yayla gibiydi. Baharda tüm meyve ve ıhlamur ağaçları da çiçeğe durup çınarlar yapraklandı mıydı, cennetin ta kendisi olurdu. Kızlar Plato'da yürüyüşe çıkar, çimenlere uzanıp laklak eder ya da ağaçların gölgesi altında ders çalışırlardı. Kızlar bir de akşam yemeğinin öncesinde ve sonrasında birer saat olmak üzere study hall'da ders çalışırlardı. Study hall'lar ertesi günün derslerinin hazırlanması için oluşturulmuş 8 kişilik kocaman masaların bulunduğu büyük ve geniş odalardı. Odanın sonunda bir kürsü bulunurdu. Kürsüde sessizliği sağlamak için bir hoca otururdu. Bu hocalar genellikle en genç ya da okula en son gelen hocalar arasından seçilirdi. Hocalar arası bir nöbet gibiydi study hall'da kızlara nezaret. Aylin ne ağaçların gölgesinde ne de ödev saatlerinde çok ders çalışan bir öğrenciydi. Ertesi günün ödevini çarçabuk bitirdikten sonra kalan zamanını kendi gibi diğer sınıf azgınlarıyla study hall nöbetçilerini illet etmeye ve eğlenmeye harcardı. Orta 3'e başladığı yıl ilk study hall etüdü için bu tür bir eylemin öncülüğünü yapmıştı örneğin. Okul yılının başladığı ilk gündü. O akşam study hall'da yaklaşık 50 öğrenci, başlarında da o yıl okula yeni gelen ve study hall'da ilk kez oturacak olan gencecik bir Amerikalı öğretmen vardı. Miss Dean saat tam 9'da sınıfın kapısında belirdi. Kürsüye üstüne çıkıp oturdu. Bütün kızlar asker disipliniyle ayağa kalktılar. "Oturun kızlar," dedi Miss Dean. Kızlar oturmadılar. Ayakta dimdik dikilerek istiklal marşını söylemeye başladılar. Miss Dean de ayağa kalkıp dikildi. Sahilini saygıda kusur etmesin diye Amerikalılar da milli marş çalınırken adet olduğu gibi yüreğin üstüne koydu. İstiklal marşı bitince Miss Dean oturdu. Kızlar bu kez okul marşı alma matırı söylemeye başladılar. Miss Dean tekrar ayağa kalktı. Okul marşının daha başını duman almış. Onu 10. yıl marşı takip etti. Miss Dean bir oturdu bir kalktı. Arkasından Yankee Doodle ve Humpty Bumpty geldi. Miss Dean durumunun komikliğini fark etmişti. Susun oturun diye bas bas bağırıyordu ama avaz avaz şarkı söyleyen kızlara sesini duyuramıyordu. Kızların konseri St. Gorm Marshink'in romantik şarkılar ve rock and roll parçalarına geldiğinde Miss Dean kapıyı vurup çıktı. Müdür yardımcısı geldiğinde herkes kitabını açmış çalışıyordu. "Nedir bu rezalet? Kim verecek bunun hesabını?" diye bağırdı müdür yardımcısı. Kızlar sus pus oturuyorlardı. Birkaç işbirlikçi "ben dememiş miydim cezaya kalacağız şimdi?" diye fitne sokmaya, bu işin elebaşlarını kendilerine ele vermeye zorluyorlardı. Ama hiç kimse ayağa kalkmıyordu. "Bu işi kim organize etti?" dediğimiz S. Hover. "Bana yanıt vermezseniz cumartesi sabahı tam 12'ye kadar hepiniz bu sınıfta oturursunuz. Hem de şarkı söylemeden." 50 kızın arkasından upuzun, ipince, çilli bir çocuk ayağa kalktı. "Miss Dean'e hoş geldin töreni yapmak istemiştik. Hoşuna gider diye düşündük," dedi. "Devrimel, bu işler hepsinin başının altından çıkar. Biz sadece onu sevindirmek istedik." Miss S. Hovers çıktı sınıftan. Bu açıklama üstüne yapabileceği bir şey yoktu. Okulun ahlak politikası doğruyu söyleyen ödüllendirmeye yönelikti. Doğruyu söyleme cesaretini gösterebilen tek öğrenciyi cezalandırmayacaktı herhalde. Kolejde iki etüt arasına giren akşam yemekleri başlı başına bir tören gibiydi. Acele yenen öğle yemeklerinin aksine akşam yemeklerinde kızların okul kıyafetlerini değiştirip süslenerek gelmeleri istenirdi. Beyaz örtülerin seyirli olduğu masalara garsonlar servis yapardı. Yemekler herhangi bir ev yemeğinden çok daha lezzetliydi. Cuma akşamları hafta sonu evlerine çıkanlar gittikten sonra daimi yatılılara, yani hafta sonları da okulda geçirmek zorunda kalan kızlara özel menüler çıkardı. Aylin ailesi Ankara'da yaşadığı için bu gruba dahildi. Cuma akşamlarının soslu rostosuna ve pazar akşamlarının mevsimine göre sucuklu yumurtalı ya da kremalı çilekli kahvaltılarına bayılırdı. İleride ablası gibi zengin bir koca bulabilirse okulun aşçısını ayartıp kendi evinde çalıştırmayı hayal ederdi. Ama ne yazık ki o Nilüfer gibi güzel olmadığından zengin bir koca yakalama şansı pek yoktu. Orta 3'ten itibaren Aylin okulda bir kimlik kargaşası içinde buldu kendini. O güne kadar uzun, sıska, at kuyruklu, çilli, gözlüklü ve haşarı tek bir Aylin vardı. Aylin Devrimel. Birdenbire uzun, sıska, at kuyruklu, çilli, gözlüklü ve haşarı bir Aylin daha bitti aynı sınıfta. Bu ikinci Aylin'in soyadı Koçu Bey'di. Aylin'den yan yana durduklarında birbirlerine hiç benzemiyorlardı. Ama tarifleri fena halde kafa karıştırıyordu. Hangi Aylin diye sorana Aylin'lere ait hangi sıfat söylense işin içinden çıkılmıyordu. Koçu Bey bir gün Aylin'e sen benim karbon kopimsin dedi. Hayır sen benim karbon kopimsin. Ben senden evvel vardım burada dedi devrimel Aylin. Ama ben koyu kumralım, sen çok açık kumransın. Saçların, gözlerin, tenin benden çok daha açık renk. Karbon kopiler esaslarından soluk olur. Sen benim üçüncü ya da dördüncü kopimsin. İlk kez karşılarındakinin ağzını tıkacak laf bulamadı Aylin. Sen de gevezesin diyebildi. Gerçekten de Koçu Bey şaşırtıcı bir süratle hiç usanmadan dakikalarca konuşabiliyordu. Devrimel çok sessiz kalıyordu onun yanında. Üstelik Devrimel ailenin kelimeleri gırtlağından iple çeker gibi çıkardığı ağdalı bir konuşma tarzı vardı. Ailenin adları o günden sonra karbon kopi ve geveze olarak kaldı. Ailenin en çok Fransızca derslerine giren Madame Takou ve Dikin derslerinde eğlenirlerdi. Ne bavar vespas Aylin diye bağırdı Madame Dikin. Karbon kopi hemen atılırdı. Ağzımı açmadım Madame. Vos as aves kasemon kovayor. Sana demedim kızım. Üstelik kalbimi kırdın öyle denmez. Bu kez geveze girerdi lafa. Madame Aylin'i tebrik edin. Elle est engegi. Engegi Robert Koleji'nden biriyle. Nişanlandı demek istiyorsun. Fransızca öyle denmez kızım. Doğrusunu öğreniniz. Aynı nakarat bir hafta sonra aynen tekrar ederdi. Ta ki Aylin'ler aslı ve karbon kopisiyle sınıftan atılana kadar. Aylin'in geveze Aylin'in yanı sıra hanım hanımcık arkadaşları da vardı. Mesela bu ketli riket incecik belli, kabarık etekleri, krepe yapılmış saçlarıyla kutu bebekleri gibi her zaman şık ve bakımlıydı. Geceleri yataklarında yan yana yatarken birbirlerine geleceklerine dair hikayelerini anlatırdı kızlar. Kiminin hayali deniz kenarında büyük bir evde yaşamaktı, kimininki ünlü bir yazar olmaktı. Kimi çok çocuk, kimi şöhret istiyordu. Aylin bir gün elimde beyaz eldivenli garsonlarım olsun. Aylin bir gün evimde beyaz eldivenli garsonlarım olsun, yemek servisini onlar yapsın isterim demişti. Çok alay etmişti kızlar. Hey, duyduk duymadık demeyin. Aylin'in beklentisi beyaz eldivenli bir garson diye bağırmıştı Mersa Gür'ün. Neden Aylin diye sormuştu Sevil Eren. Çünkü demişti Aylin, masanda servis yapan beyaz eldivenli bir garson hem varlıklı hem de görgülü olduğunun işaretidir. Yani iyi yaşamayı bildiğini gösterir. Hem de zengin bir koca yakaladın öyle değil mi canım demişti Buket. Aylin boynunu bükmüştü hafifçe. Fasulye sıraya gibi çilli bir kız. Kim alırdı onu? Belki de ben paramı kendim kazanırım zengin olmak için demişti yavaşça. Yıllar geçtikçe sırık Aylin'ler kimsenin beklemediği bir değişim göstermeye başladılar. Kendilerinden çok daha güzel bir sürü kızın arasından uzun boyları incecik bedenleriyle sıyrılıyor, enteresan yüzleri at kuyruklu saçlarıyla dikkat çekiyorlardı. Aylin'in baba tarafından kuzenleri olan Tanju Dilek ve kardeşi Tönül de okuldaki yakın arkadaşlarındandı. Tanju Dilek gündüzlü öğrenci olduğu için akşam eğlencelerine katılamıyordu ama Aylin hafta sonlarını bazen kuzenlerinin Şişli'deki evlerinde geçiriyordu. Bu kızlarla çocukluğundan beri çok eğlenirdi Aylin. Çocukluk anılarının arasında bir de Büyükada vardı. Büyükboğaz'da geçirdikleri yazların dışında Aylin çok küçükken 2 yıl Büyükada'ya gitmişler. Yalmanların bahçesindeki küçük evi kiralamışlardı. Nilüfer Nur Yalman'la Aylin de Nur'un kardeşi Şen Yalman'la aşağı yukarı aynı yaştaydılar. Adının çamları arasında dolaşırlarken Nur 12-13 yaşlarındaki Nilüfer'e kendi hayat felsefesini, yaşamın ve ölümün gizlerini anlatır dururdu. Büyülenmiş gibi dinlerdi Nilüfer. Aylin de Şen'e yapışır, sen de bana bir masal anlatsana diye tuttururdu. Bir yıl sonra Leyla Hanım aynı evi bu kez kız kardeşi Ecla ile birlikte kiraladığında Nilüfer ve Semra çok bilmiş Nur Yalman'a derince aşık olduklarına karar vermiş, oğlanın her hareketini adım adım izler olmuşlardı. Ta ki bir gün Nilüfer Nur'u görmek için balkondan fazla sarkıp bahçeye düşene kadar. Yazları Bayındırlı ailesi İstinye'de cumbası denizin üstüne doğru uzayan Pakize Hanım yalısı diye bilinen büyük ahşap köşkü kiralardı. Kadın erkek bütün Bayındırlı kardeşler anneleri Melek Hanım'ı da alarak kışlık evlerinden Boğaz'daki yalıya taşınır, Leyla ve Esma Hanımlar da çocuklarıyla Ankara'dan gelirlerdi. Böylece Esat Bey, karısı ve kızları Reyya ve Esin, Hilmi Bayındırlı ve karısı Feyha, Esma Hanım'la oğlu Erdem, Leyla Hanım kızları Nilüfer ile Aylin, Ecla ve Nusret Kulep, çocukları Semra ile Orhan, her birinin ayrı ayrı hizmetçileri, bir de yaz için tutulan aşçı ile çok büyük bir kalabalık Üflense denize uçmaya hazır yalıda yaşamaya başlardı. Cemal Bey ile Zihniye Nayman görevleri Ankara'da olduğu için bu cümbüşü kaçırırlardı. Derken bu kalabalığa her bir aile biriminin kendi kuzinleri, dünürleri, baldızları da çocuklarıyla katılmaya başlardı. Anneleri Melek Hanım ev halkına bir o kadar da konuğun katıldığı günlerde ev denizin içine çöküverecek korkusuyla cumbanın en ucuna asla gitmezdi. Ejla'nın eltisi Sitarya Kuli'nin kızı Ayşe ve Cemal Bey'in yeğenleri Tanju ve Tülin Dilek sık çağrılan misafirlerdi. Büyükler çardak altında sohbet eder, çay içer ve oyun oynarken çocuklar o günlerde tertemiz olan boğazın sularından çıkmak bilmezlerdi. Geçen takıların ipleriyle tutunarak akıntının tersine gider, sonra ipleri bırakıp akıntının hızıyla kendilerini saniyede evlerin önünde bulurlardı. Bazen de ailenin Tanju ve Tülin Dileğin Yeşilköy'deki evine yatıya misafir giderdi. O köş boğazdaki yalı kadar kalabalık olmadığından ailenin çok daha fazla ilgi görürdü Yeşilköy'de. Çocukların baş oyunları her akşam bahçe kapısının üstüne yerleştirdikleri bir koca kova suyu işten dönen babaları Şahide Bey'in başına geçirmekti. Çocukluklarında en çok bilye ve annelerinin örgü şişleriyle mikado oynayan, kendi içlerinde çok kalabalık oldukları için arkadaş ihtiyacı duymayan küçük kızlar, büyüdükçe Yeşilköy'de yaşayan ailelerin çocukluklarından bir grup edindiler. Birçoğu da zaten okuldan arkadaşlarıydı. Nil ve Pamir Bezmen, Emel ve Dori Güzelbahar, Solmaz Tarhan, Ayşe ve Fatoş Giz, Alev Akiş, Şener Koyuncu, Ali Pasiner ve tüm koleji olan bu grubun içinde ailene olan tutkusu yüzünden katılmış San Josef ile Erkan Mermerci. Ailenin fasulye sırığı değildi artık. Sokakta yürürken pek çok başı çevirtip baktıracak kadar alımlı bir genç kız olmuştu. Bir de hayranı vardı. Hayatının ilk flörtü ya da ona aşık olan ilk genç Erkan Mermerci. Amerikan Kız Koleji'nin tarih ve coğrafya öğretmenleri her yıl yurt içinde bir iki gezi düzenlerdi. Öğrencileri yurdun değişik bölgelerini tanıtmak için düzenlenen bu gezilere katılım büyük olurdu. Civarındaki arkeolojik kentler nedeniyle İzmir'e sık sık gidilirdi. Ailede genellikle bu gezileri kaçırmazdı. Lise 1'e geçtiği yıl okulla birlikte gittiği İzmir'den Erkan Mermerci'nin arabasına dönünce Leyla Hanım küçük elini yutuyordu. Nilüfer'in güzelliğinin pırıltısından ve onun peşinde koşmaktan serpildiğini hiç fark etmediği çilli kızı demek büyümüş, güzelleşmiş ve bir flört bile edinmişti. Nilüfer'e Londra'da gönderdiği mektupta doğrusu ailenin de bir flörtü olabileceği hiç aklına gelmemişti. Meğer o da büyümüş, erkek arkadaş edinecek yaşa gelmiş. Süpürgemize bundan sonra daha çok dikkat etmem gerekecek diye yazıyordu. Çok akıllı bir kadındı Leyla Hanım. Nilüfer'i gereğinden fazla sıkmanın cezasını kızının ailesinden habersiz evlenmesiyle ödediğini unutmamıştı. Aynı baskıyı küçük kızına yapmadı. Zaten iki kızın arasında neredeyse bir kuşak farkı vardı. Ayrıca zaman da değişmişti, insanların tutumu da. Üstelik ailenin rahibelerin idaresi altındaki Fransız okulunda değil, hür fikirli akademisyenlerin yönettiği kolejde okutmuşlardı. Tüm bu nedenlerle aile Nilüfer'in aksine gönlünce flört edebilme özgürlüğünü bol bol tattı. Erkan Mermerci'yi bir iki sene peşinden koşturduktan sonra kolejde öğrenci olan başka bir arkadaş edindi. Alev Güran, kolejin mühendis mektebinde okuyordu ve o da aynen gibi Ankaralıydı. Alev ile sokakta beraber yürüdükleri zaman mahalle çocuklarının tek tek bildikleri İngilizce ile laf atmalarına göğüs gelmek zorunda kalıyorlardı. Hatta bir keresinde bir pastanede garson birkaç kelime lisanını toplayıp ıkını sıkına "What drink you?" diye sormuştu. Ailen Amerikan aksanını taklit ederek "Taki Lutufin" diye cevaplamıştı. Alev'in beyaza yakın sarı saçları ve çok açık renk gözleri vardı. Normal bir Türk kadından ortalama 20 santim daha uzun boyu ve çilleriyle Aylin ve Alev yan yana geldiklerinde İsveçli bir çifte benziyorlardı. Aylin'in lise 2'ye geçtiği yıl Ankara'daki en yakın arkadaşı Betin kolejin lise hazırlık sınıfına gönderildi. Böylece iki can arkadaş tekrar buluşmuş oldular. Betin de Aylin'in geride bıraktığı tombul çocuk değildi artık. İncecik olmuş, güzelleşmişti ve yanında iki arkadaşı daha vardı. Ankara Koleji'nden birlikte geldiği Feride ve kolejde hazırlık sınıfında tanışıp ayrılmaz olduğu Kler. Aylin çaresiz Betin'in en yakın iki sınıf arkadaşını da bağrına bastı. Böylece Aylin için sınıf arkadaşlarının dışında çok yakın ilişkiler kuracağı bir arkadaş grubu daha oluşuyordu. Yılların içinde sınıf arkadaşlarıyla yolları ayrılabilecek ama Betin, Kler, Feride üçlüsünden ömrü boyunca asla kopmayacaktı. Kendi yeni grubunun yeni arkadaşı Alev Güran'la tanıştırınca Feride ve Alev'in en yakın arkadaşı Güven Osman ile flört etmeye başladı. Hafta sonları birlikte partilere, sinemalara, tiyatrolara gidiyorlardı. Gruplarına Mete Uğur da katılınca yaz geceleri ayrı sesleriyle süslenmeye başladı. Bu arada Claire ileride evleneceği Erdoğan Tanma ile flört ediyor ve çok tutucu olan babasının bu ilişkiyi öğrenmesinden ödü patlıyordu. Bu grubun içindeki gençlerin Claire'in baba korkusunun dışında hiçbir sıkıntıları ve sorunları yoktu.
Ayrım sonu.